Farklı Kaydet'in sunduğu Saat Farkına hoş geldiniz.
Hoş
Hoş bulduk.
bulduk.
Hey hey hey, ben Aras Bayram. Arda Karaböcek ve Özgün Akkol'la birlikteyiz. Bugün soru cevap yaptığımız için ben moderatörlük yapıyorum. NBA konuşacağız. Hazır mıyız? Hazırız. NBA konuşarak başlıyoruz. Arda Namlı sormuş. Cennetten Çiçek, Alper Eğri Remix. Son yılların en iyi şarkısı mıdır? Değilse son yıllarda çıkmış hangi Türkçe şarkı en iyisidir? Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz Arda Namlı'ya. Farklı Kaydet'in CEO'su. Evet Özgün Akkol, buyur bakalım. Cennetten Çiçek, Alper Eğri Remix hakkında ne düşünüyorsun? Yok bu değil diyorsan en iyi şarkı hangisi? Hadi bakalım.
Valla o şarkıyı bilmiyorum. Affınıza sığınarak. Ben Gaye Su Akyol'dan İstikrarlı Hayal Hakikat.
Ya.
Akyol. Neyse bu konulara da geleceğiz. Ne dedin şarkının adına?
İstikrarlı Hayal Hakikattir tek bildiğim şarkısı o.
Bu
Ya
şarkının
adını bilmiyorum.
isminin tamamı bu mu? İstikrarlı hayal, bildiğim tek hakikat budur.
Aynen.
Ha. Şarkıda başka bir söz var mı? Şarkının şeyinden, isminden başka?
Bilmiyorum.
Ha. Arda sen ne
Çok güzel
diyorsun?
şarkı ama.
Hayatı yani aramızda en çok Türkçe müzikte haşır neşir olan sensin.
Benim hiçbir fikrim yok. Türkçe şu an ben gerçi Türkçe'ye geçtim. Müzikle pek bir şu anda ne yeni ne var, bu yaz ne dinleniyor falan bilmiyorum açıkçası. Bir fikrim yok.
Ya ben bu soruyu görür görmez Türkiye'nin bir numaralı Türk pop müziği uzmanı eşimle biraz hoşbeş ettim bu konuyla ilgili. O bana bir iki tane şarkı söyledi. Hakikaten beğendiklerim de oldu. Mesela Edis'in bir şarkısı vardı. Neydi?
Aa evet, Edis de diyebilirdim ben. Edis'i ben ünlü olmadan önceki halini biliyorum.
Nereden biliyorsun Edis'in ünlü olmadan
Edis
önceki halini?
benim kardeşimin dönemi.
Elimde büyüdü.
Ha,
Diyeceksin. Abla
öyle bir şey
yani.
bekliyordum. Biz de Can Bonomo'yu öyle çekiyorduk ya bir ara. Elimizde büyü
Ha
falan diye.
evet doğru. Abi öyle yani.
Herif bizde yaşıt halbuki ama işte Can Bonomo olunca.
Edis bizde yaşıt da değil, o yüzden elimizde büyüdü diyebiliriz yani.
Dede. De bakalım.
Elimde büyüdü ya.
Ha tamam. Edis çok çok çok çok bayağı güzel şarkı. Tebrik ediyorum Edis'i. Alena Tilki'nin Sen Olsan Bari'si inanılmaz bir şarkı. Ben böyle iş yerinde falan çalıştığım yerden asansöre falan yürürken sürekli onu söylüyorum. Millet garip garip bakıyor bana ne yapıyor bu diye. Ama benim en sevdiğim şarkı şey ya. Mabel Matiz'in şey şarkısı. Ya Bu İşler Ne? Beni boş verdi olabilir şarkının adı ama Ya Bu İşler Ne bence. Biliyor musunuz o şarkıyı?
Yok. Yok abi.
Söyleyeyim mi?
Söyle bakalım.
Beni
Biraz
boş
mırıl, biraz
ver
mırıldanabilir miyim?
de. Ya bu işler ne ama biliyorsunuz şimdi söyleyince hatırladınız hepiniz.
Ben
Abi.
bu şarkıdan ne anladım biliyor musun? NBA sezonu açılmamış.
Evet, NBA sezonu açılmadı gerçekten.
Ya ben bir de Türkiye'de yaşamadığım için hiç alakam
Ne
yok ya.
alakası var ya?
Ne alakam var ya benim?
Fadeaway alt çizgi 13 sormuş. Tanıyor musunuz bu arkadaşı?
Az buçuk. Uzaktan.
Uzaktan. Start, bench, cut oyunu oynayacak olursak şunlara cevabınız ne olur? Teker teker soruyorum. 6 tane var. Bir oyuncuyu başlatacağız, bir oyuncuyu bench'e koyacağız, bir oyuncuyu
Hadi bakalım. Çok
keseceğiz.
iyiymiş. Çok
Çok iyi,
zevkli.
süper. Arda Karaböcek. Tatum, Siakam, Ben Simmons.
Tatum'la Siakam aslında çok yakın. Şu an günümüzden bile baktığında daha genç tabii Tatum ama günümüzde oynuyor gibi bakıyoruz. Ona rağmen ben Tatum diyeceğim galiba. Simmons'ı da kat ederim. Yani Tatum başlıyor, Siakam yedek, Simmons kat.
Akkol.
Oğlum çok zormuş ya.
Buralar zordur.
Siakam başlatıyorum. Tatum yedek, Ben Simmons'ı kattım ben de.
Ya ben bu sorularda biraz zorlanıyorum. Yani takımın geri kalanı ne diye zorlanıyorum ama hadi oyunculuk yaptığımız için hiç o topa girmeyeceğim.
Takımın geri kalanını sen kuracaksın Aras
Ya bak mesela şimdi öyleyse ve böyle bir ne bileyim işte franchise kuruyorsak ve 10 sene falan düşünüyorsak Tatum derim mesela. Ama hani şu an ilk 5 başlatacaksın, etrafına çar dizeceksin diyorsan Siakam. Neyse evet Siakam, Tatum, Simmons diyorum. Bir daha da böyle kimseyi yormayacağım. Arda, Anthony
Bayram.
Davis, Giannis Antetokounmpo, Kawhi
Kavayı başlatırım haliyle. Burada niye üçüncü yazılmış Kavay onu anlamadım. Kavai başlayacak tabii ki.
Bunların... Bu ne mesaj mı?
Davis ile Yanis ne kazanmış hayatında?
Üf.
Yani final oyna Davis iki tane birinci tur oynadı, elendi. Birer maç kazandı galiba topu. Yani iki playoff galibiyeti var, maç galibiyeti. Yanis de yani geçmesi gerekiyordu, finale gitmesi gerekiyordu, gidemedi.
Geçen ben sene. Fena halde yanılmıyorsam Anthony Davis'killer iki sene önce Portland'ı süpürdü ya.
Öyle mi? Tamam neyse fark etmez. Gene de finale çıktılar, konferans finali
yaptılar. Doğru.
Dolayısıyla Kawhi, Yanis, Davis diyorum.
Akol?
Kawhi, Yanis, Davis.
Ben Yanis, Kawhi, Davis diyorum. Donovan Mitchell, CJ McCollum, Brown yazmış acaba. Mr. and Mrs. Brown go to the seaside. Jalen Brown herhalde bu. Donovan Mitchell, CJ McCollum, Jalen Brown. Arda.
Of, çok zormuş. Bu en zor buymuş bu arada. Yani advanced statlarına bakmadım bunların. Ama savunması daha iyi olduğu için Jalen Brown'u oynatma ihtimalim var. Yani Mitchell'la Brown arasında gidiyorum açıkçası. Jalen Brown, Mitchell, McCollum diyeyim.
Akol?
Ben Mitchell diyorum, CJ ve Jalen.
Ben Jalen Brown'u başlatırım, Donovan Mitchell yedek, McCollum cut. Nikola Jokic, Joel Embiid, Karl Anthony Towns. Akol?
Jokic, Embiid, Towns. Jokic'i başlatıyorum. Embiid oynatıyorum. Öbürü şeyi kat ediyorum. Katı kat. Vay.
Oo, katı kat. Kat be kat. Arda.
Valla bu da bence en etrafında kim var sorusuna en önemli
bence de.
Pozisyonlardan biri olmuş. Karar vermesi çok zor. Yani bir ilk 5'te Karl Anthony Towns'u bile seçebilirsin burada. Ama yok hiç diyeceğim galiba. Yok hiç Embiid kat aynen böyle yazıldığı gibi okunur diyeceğim.
Ben Embiid yok hiç kat diyorum ya. Daniel Tice, Clint Capela, Derek Favors. Bu da Fed özel sorusu olmuş. Akkol.
Tice, Capela, Favors. Hakikaten ya. Evet. Favors'ı başlatıyorum. Capela'yı şey yapıyorum. İkincisi neydi?
Daniel Tice.
Tice'ı da kat ediyorum.
Arda?
Ya ben Favors'ı oynatmaya kalksan oynatamayacaksın, sakatlanacak adam. En azından Capela'yı oynatırsın, daha garanti. O yüzden Capela, Favors, Tice diyorum ben.
Ben de Favors, Capela, Tice diyorum. Bence en zoru bu. Hadi buyurun bakalım. Brad Stevens, Nick Nurse, Eric Spoelstra. Arda, Akkol'un cevabı belli olduğu için sana düşünme süresi vereceğim. O yüzden Akkol'a top atıyorum önce.
Çok zor.
Valla Nick Nurse hocam tabii ki. Şampiyonluğu var sonuçta. Gerçi Spoelstra'nın da bir sürü var da. Evet, Nurse, Spoelstra, Stevens diyorum.
Arda?
Valla benim de galiba aynı sıralama. Ya da Spoelstra, Stevens olabilir. Kazansın abi. Bu sporda kazanmadan öyle bir ilk en başa geçme, diğerlerinin önüne geçme olmuyor.
Ben çok belirlemiştim abi. Kafamı karıştırdın şu anda ya. Aman. Tamam söyleyeceğim. Spoelstra, Stevens, Nurse diyorum ben. Evet. Fed'in de sorusunun böylece sonuna geldik. Sör Çakmak sormuş. Ya tipe bak. Yani sorduğu soru ne kadar saçma olsa da şu tipten insan kızamıyor. Sör Çakmak. Selamlar, sevgiler. Umarım hepinizin sağlığı sıha yerindedir. Sıhhati yazmaya çalışmış herhalde. Kıyamam. İlk olarak kim takasını ister sizce? Harden mı? Lillard mı? Yoksa Embiid, Simmons'tan biri mi? Evet. Evet. Bir numaralı. Türkiye'nin bir numaralı NBA dedikoducusu Arda Karaböcek. Sence Harden mı? Lillard mı? Yoksa Embiid ya da Simmons'tan biri mi takasını ister önce?
Bence Simmons ya da Embiid'den biri ister. Embiid'in gitmek isteyeceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Simmons diyorum ben bu sorunun cevabı olarak. Gerçi Simmons'ın da bu arada dizisi var. Philadelphia'da olmasına dair bir dizisi var. Bilmiyorum sürüyor mu hala. O da o yüzden ayrılmak istemeyebilir.
Dizi dediğin böyle belgesel konuşur. Falan mı?
Hayır, bildiğin dizi. Şey gibi işte Keeping Up With Kardashians gibi böyle bir tane Ben Simmons'ın
yazılmış. Show.
Değil, reality değil. Kurgulu dizi.
Kurgulu dizi. Anturaj falan.
Evet. Anturaj gibi falan ama Ben Simmons'ın kendi oynuyor mu bilmiyorum. İzlemedim. Şey yazmıştı bu. Right to Ricky Sanchez'in podcasterlerinden bir tanesi yazmış bu diziyi. Ben Simmons'ın Philadelphia olması gerekiyordu dizinin işlemesi için. Şimdi evet. Oradaki tam detayını bilmiyorum izlemediğim için. Ama oradan ayrılmak istemeyebilir. Embiid gitse nereye gidecek yani? Hani Embiid'in sorunu Philadelphia değil bence. Harden'ın ya da Lillard'ın da gitmek için baskı kuracağını düşünmüyorum. Yani belki Lillard ileride olur. Yani şu önümüzdeki sezon ikisinden de öyle bir şey beklemiyorum. Herhalde Embiid diyorum ben buna. En yakın ihtimal. Simmons diye başladım, Embiid diye bitiriyorum.
Ya şöyle, şimdi hem Mike D'Antoni hem Daryl Morey ayrılacak seneye. Yani ben %99 falan görüyorum ikisinin de ayrılmasını. Tom Thibodeau falan bile konuşuluyor Rakıs için. Hele öyle birini getirirlerse Rakıs'ın başına. Harden yani hiç böyle pılını pırtını toplayıp kaçar gibi oradan geliyor bana. Öte yandan Philadelphia'da hani yine olası bir playoff başarısızlığı olursa Brett Brown kesin kovacak. Brett Brown kovulduktan sonra yeni gelen koç şeyle Simmons'la Embiid için belki yeni bir kapı olabilir. Aa bak evet biz birlikte de oynayabiliyormuşuz aslında kapısı olabilir. En azından bir sene daha o ortamı görmek isteyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ben dolayısıyla Harden diyeceğim buna. Lillard'ın ben kariyerini Portland'da bitireceğini düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Akola eklemek istediğim bir şey var mı?
Yok.
Şenol Güneş @Berbarus sormuş. Kevin Love aynı anda hem underrated hem de overrated olabilir mi? Aynı anda bir şeyleri fazlasıyla yapabiliyorken nasıl aynı anda hiçbir şey yapamaz halde oynuyor? Teşekkürler şimdiden. Ya bu bir elbette oyuncunun mental kapasitesiyle oyun içi motoruyla çok alakalı bir soru. Ama daha geniş perspektiften bakacak olursak eğer. İki de şu. Şimdi Kevin Love tarzı oyuncular 2010'ların başında bir anda çok parladılar ve çok ani söndüler. Bundan kastım şu. 4 ya da 5 olmayan, 4.5 olan modern diyebileceğimiz 4 numaranın sahaya getirdiği her şeyi koyabilen ama onların aynısını yapıp aynı zamanda atletik olan 4 numaralara o hegemonyayı biraz teslim ettiler. O atletik olan 4 numaralının karşısında savunma olarak duramadıktan sonra da Kevin Love gibi oyuncuların nesli biraz çabuk tükendi. O stretch four dediğimiz işte şut atabilen, tepeden özellikle savunmayı genişletebilen, spacing yapabilen 4 numaralar. Tabii Kevin Love'ın olağanüstü bir revançlılığı ve elit pasörlüğü de var bunların etrafında. Ama savunmada 5 oynayamadığı sürece bu çarlar tavanları da kısıtlanmış oluyor. Kevin Love'ın da yani atıyorum işte 8 sene önceki şeyi de yok, atletizm de yok ortada. Hani hiçbir zaman çok atlet bir oyuncu değildi ama en azından daha hızlıydı. İşte şeyi daha genişti, kalçaları daha genişti, en azından daha fazla alan kaplayabiliyordu falan filan derken o oyuncular baya baya şey yaptı. Gözden düştü diyelim. Kevin Love'ın yani hem underrated hem overrated yani olanca yeteneğine rağmen şu anda NBA'de böyle kendine inanılmaz bir yer bulamıyor olmasının sebebi bence naçizane o. Boris @Yeltsin Boris sormuş. E3'le. Abiler öncelikle selamlar sevgiler. İyi yayınlar herkese seviliyorsunuz. Canım benim sen de seviliyorsun. Umarım iyisinizdir. İyi uğraşıyoruz işte. Ben iyi değilim çünkü artık Spalding'siz bir NBA izleyeceğiz. Ben buna hiç takılmadım ama oyuncular muhtemelen şey yapacak. Daha önce de oldu bu çünkü. Aa top değişti atamıyoruz topla falan yapacak. Neyse sorusuna gelelim. Aktif NBA oyuncuları arasından bir fuck, marry, kill çıkar mı? Evet Özgün Akkol. Bir fuck, marry, kill çıkar bakalım şeyden. NBA oyuncularından.
Oyunculardan.
Evet. İstersen koçlardan çıkar. Aslan parem var. Yani herhalde koçların arasında bir fuck, marry, kill'in vardı ki onu söyleyeceksin şimdi bize.
Valla değil mi? Öyle gibi bir tepki oldu.
Evet, öyle girdin çünkü.
Valla LeBron James'le evlenirim. Hem yeterince zengin, hem kafası çalışıyor. Vücuduna falan çok iyi baktığı için ondan o tipleri de alırım. Uzun yaşarız beraber filan. Bayağı ideal bir evlilik gibi duruyor. Vallahi fak deyince Wade geldi direkt aklıma ama.
Benim de aklıma Wade geldi ama aktif diye eklemiş. O çok kötü oldu bizim için.
Aynen aktif diye eklediği için o beni üzdü. Mesela Carter'ı yakalayabiliyor muyuz? Sanan da yoksa aktif sayılmıyor. Yakalayabiliyorsak ben onu yakalayacağım. Çünkü sonra seneye onun şey yapma şansım yok. Hani son anda yakalamış olurum. Kimi öldürelim? Kimi öldürelim? Böyle öldürelim deyince şey geldi aklıma. Patrick Beverley. Onu öldüreyim abi.
Güzel. Arda?
Ben Curry ile evlenirdim çok büyük ihtimal. İyi geçiriniz diye düşünüyorum.
Baklava seviyor.
Eğlenceli. Baklava seviyor. Arada şut çekeriz, arada Instagram stories çekeriz falan. Keyifli geçer diye tahmin ediyorum.
Ama onun şey ayak fetişi var ya. Sen ayakların güzel mi?
Yani normal.
Normal insan ayağı. Hiç alıcı gözle baktın mı ayaklarına?
Yok, normal insan ayağı.
Düşmemiştim. Böyle düşmemiştim. Travma yaşattım. Fak mı şimdi kaldı geriye?
Fak ve kill.
Kimi fak edeceğiz? Zormuş ya. Fak Brad Beal olsun hadi.
Tamam.
Olabilir.
Olur.
Niye onu seçtim onu bilmiyorum. Böyle standings'e bakarken Washington'ı gördüm olsun dedim. Kim beklenen ismi söylemeyeceğim.
Tamam.
Kocamı öldürme lan.
Ya şeyi öldürebiliyor muyuz? Sacramento Kings'in sahibini.
Ya olur. Sen yabancı değilsin. Senin için öyle bir kontenjan açarız.
Sahip öldürebiliyorduysak gerçi...
Dolan var değil mi bir de?
Aynen. Var.
Tamam Dolan'ı öldürüyorum.
Bir kıyak yapalım yani. Devo ile şeye buluşa.
Hakikaten evet, ya evet. Podcast'in burasını dinlerken ağlamaya başlayabilirler ya. Fak. Fak için ben Kelly Oubre Jr. diyorum. Çünkü çok tatlı bir çocuk gerçekten. Çok yakışıklı. Efendime söyleyeyim. Mary için Clay Thompson diyorum. Çünkü bence çok komik bir insan. Tost makinesi imzalıyor. Çin de çok komik hareketler yapıyor. Torbacısının da çok iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bence onunla gayet iyi eğleniriz. Kill içinde ya benim böyle hiç tahammül edemediğim kim var? Şey olabilir ya. John Wall olabilir. Salary cap'inden de kurtulmuş olur Washington. Washington niye kurtarmaya çalışıyor bilmiyorum ama. Hayatımda da yok bir süredir.
Ben fak cevabımı değiştirmek istiyorum. Kawhi nasıl aklıma gelmedi benim ya? Kawhi tabii ki yani. 100 seçeneğim olsa da 100'ünü de Kawhi'ni seçmem lazım benim burada. Kawhi.
Şey diye mi? Elleri kocaman diye mi?
Oğlum adam Kawhi Leonard ya. Kawhi.
Evet yani bir de sevişirken de aynı surat ifadesini koruyor mu falan? İnsan merak edebilir. Yiğit Uğur Üzümcü sormuş. Et kayıt 143. Bu sezon hangi takım şampiyon olsa en güzel şampiyonluk hikayesi ortaya çıkar? Özgün senin cevabını çalabilir miyim?
Abi iyi çaladı tamam.
Tamam çalmıyorum. Hadi sen söyle ben başka takım söyleyeyim. Çünkü gerçekten sanırım Toronto bunun cevabı Toronto. Ya. Gerçekten Toronto sanırım bunun cevabı.
Çünküsü. O neden dememiş herhalde ama hani biz nedenimizi verelim yani öyle boş olmasın. Geçen sene o kadar zaman sonra şampiyon olması ve üstüne
ya sesin gitti. Niye sesin gitti?
Benim ben de gitti bu arada.
Herhalde benim... şey derin Vancouver Grizzlies kesti Özgün'ün sesini. Arda sen devam et.
Ben Toronto Raptors demeyecektim ama kendi cevabımı vereyim yoksa sen istiyorsan Toronto'dan devam et.
Yok sen söyle.
Ben Toronto'dan abi. Devam edebilirim.
Ha tamam hadi et tamam. Ya.
Yani şimdi geçen sene şampiyon olduk tabii herkesin bildiği gibi ve çok önemli bir şampiyonluktu. Ve bu sene tabii ki kimse şans vermiyordu ama takım zımba gibi geldi. Aslanlar gibi top oynuyor. Ve Kavaysız da şampiyon olabildiklerini göstermek hem Nurse hocam için hem Siakam için Kyle Lowry için filan müthiş bir hikaye olacağına eminim yani. Diğer favori takımlara göre çok büyük bir hikaye var bence Toronto'da şu anda.
Arda?
Ben buna Oklahoma City Thunder demek istiyorum.
Güzel.
Dağılacak, playoff yapamayacak. Derken Chris Paul'un yükselişiyle beraber final ve şampiyonluk gelse çok şık olur. Güzel olur diyorum.
Ya o zaman ben de hani Yiğit de ondan sormuştur bunu zaten. Lakers'ı söyleyeyim, tabii ki Kobe'nin vefat ettiği sezon şampiyonluk hikayesi güzel olur. Efendime söyleyeyim. Nail Gürgen, et Nail Gürgen Finlandiya bayrağı sormuş. Konferansında 8. sırada bulunan ve bu sıranın daha aşağısında olan takımlara, dışarıda kalan takımlardan bir ekleme yapma şansınız olsa hangi takımları, hangi oyuncuları alırsınız? Nail'cim yani bu yani 3,5 saat sürecek bir konu. Sadece Orlando Magic ve Washington'a birer ekleme yapar mısın Özgün? Böyle cırt diye aklına gelmediyse ben yapayım.
Aynen sen yap ya.
Tamam,
Orlando... Böyle açık uçlu sorular zor abi.
Orlando'ya da Washington'a da Curry ekledim. Memphis, Portland, Pelicans, Kings, Spurs. Memphis'e... işte şimdi işler zorlaştı. Memphis'e... çok kötü. Tamam, Karl Anthony Towns ekledim. Portland'da...
Kalanlardan mı eklemek durumundasın?
Evet. Portland'da... Karl Anthony Towns ekledim. Pelicans'a Curry ekledim. Kings'e... Towns ekledim. Spurs'a...
Lillard ekle bari.
Portland da içeride ya.
Lillard
olmuyor. Spurs'a Towns mu koyarsınız, Curry mi koyarsınız lan? Curry koyarsınız.
Spurs'a Drummond koy abi. Onlar Drummond'u hak ediyor. Üçlük atamayan adam.
Ağır konuşuldu. Spurs'la ilgili ağır konuşuldu.
Bıçakla... Ya ben şeye heyecanlanmıştım. Bu formatta aslında koçluk bence çok ön plana çıkabilirdi. Ya bir, belki bir tur bile geçebilir şimdi aşağıdan gelecek birisi. Ama Spurs sezon kapatmayı seçti ve sinirliyim biraz. O yüzden lafımı çakacağım tabii ki yani.
Ya şansları var mıydı sence playoff için?
Vardı bence işte. Çünkü o kadar bilinmez ki 8 tane maç sonuçta. Kim ne yapacağı belli değil. Kim nasıl gelecek, hangi durumda geçecek. Bence bu kadar herkesin paslı olduğu ortamda sadece turnike ve normal basketbolun doğrularını bilen takımın avantajı olacağını düşünüyordum ben açıkçası.
Valla yani şöyle, şu konuda haklısın, ben onu hiç düşünmemiştim açıkçası. Şimdi 8 maç ya, bu maçların tamamı her takım için önemli olmayacak. Bucks yani bir galibiyet alıp sezonu kapat, sezonu yani normal sezonu kapatabiliyor şu anda. Ama yani 8 maça koç hazırlığı çok daha fazla olacağı için hakikaten koç farkı ciddi ortaya çıkacak. Ben bunu hiç düşünmemiştim, haklısın. Oktay @Rikoki13 sormuş. İki tane sorusu var. Öncelikle Özgün Akkol özel sorusu. Alkol yazmış ama olsun, olduğu kadar. Özgün alkol özel sorusu. Belki alkolü cevaplamalı soruyu bilmiyorum. Çünkü kolay bir soru değil hakikaten. Bir takım kuruyorsun ve bu 3 oyuncunun prime halini alabilirsin. Hangisini seçerdin? Derrick Rose, Brandon Knight, Isaiah Thomas.
Vay, güzel soru. Ama tabii prime time deyince Derrick Rose öbürlerinden fersa önde yani. O yüzden çok da şey değil. Üstüne düşünmek istemiyorum.
Evet Oktay'cım, yani biraz hani biraz çalışalım bu sorulara ya. Biraz kolay olmuş çünkü. Bu sorusu biraz daha zor. Arda hazır mısın? Bu soruyu direkt sana paslayacağım. NBA tarihinde süperstar seviyesine çıkmış oyuncular arasında en underrated 3, en overrated 3 oyuncu kimlerdir?
İmkansız bir soru. Hiç hazırlanmadım.
Tamam, ben söyleyeyim. Böyle çok elit süperstarlar arasından söyleyeceğim. En underrated 3 tanesi bence bir Hakim Olajuwon. Birçok işte tüm zamanlar listesinde ilk 10'a bile alınmadığını gördüm. Bana çok garip geliyor. Bu şey falan yapılıyor ya işte. 15 dolara takım kurun falan yapılıyor ya. Orada 1 numaralı 1 dolar her zaman Hakim Olajuwon oluyor. Ben o egzersiz yaparken her zaman Hakim Olajuwon'dan başlıyorum. O bir. İkincisi Tim Duncan. Ya bu çok konuşuldu zaten ama o da benim yani tüm zamanlar listemde ilk 5 olmasa bile ilk 6. O egzersizde uzunca bir süre yapmadım ama öyle yani. Üçüncü olarak da Chris Paul. Yani ben o tepede yaşayıp o tepede öleceğim. Chris Paul'un lige girdiğinden bu yana yaklaşık işte 10 kaç sene? 13-14 sene falan herhalde. 14. sene misin bu sene? Yani bu dönemde Chris Paul'dan iyi bir point guard gelmedi. total dönemi kastediyorum. Yanlış anlaşılmasın. Tabii ki Curry falan çok başka bir seviyeye çıktı da. Hani son böyle işte atıyorum 20 yılın en iyi point guard'ı kim sorsun cevabı? Chris Paul mesela. Yani bu çok konuşulmuyor işte en iyi 5 point guard kim diye sorulunca böyle Chris Paul milletin aklına gelmiyor falan böyle şeyler meyler havada uçuşurken. İşte ne bileyim. Aman gömecek biri de gelmedi aklıma şu anda sonra gömelim. En overrated olarak ben yani daha önce söylemişimdir bunu. Reggie Miller'ın ben hiçbir noktada böyle çok elit seviye süperstar olduğunu düşünmüyorum. Nedenleri sorulursa tartışırız belki bir sonraki şeyde. İkinci olarak Allen Iverson. Ben bir karakter olarak çok severim. Basketbolun, basketbol kültürünü, basketbol kültürünün kabul edilişini, basketbol oyuncularının kendilerini nasıl ifade edebileceğini hem saha içinde hem saha dışında sonsuza dek değiştirmiş. NBA tarihinin en özel karakterlerinden biri. Belki de en özel. Ama oyunculuk olarak hiçbir zaman o seviyeye çıkmadığını düşünüyorum. Üçüncü bir overrated gelmedi aklıma. Var mı ekleyeceğiniz bir şey?
Ya Sprewell bir ara çok övülüyordu. Sprewell'in sonra ben gittim şeylerine baktım. Ben de severdim bu arada Sprewell'i. Sevdiğim bir oyuncuydu. Hatta işte o 8'den final yapan New York'ta da vardı o. O yüzden de severdim kendisini. Sonra bir baktım statlarına. Yok yani hiç öyle özel bir oyuncu değilmiş. Şu an Sprewell olsa yedek olurdu herhalde falan. Hani o kadar etkisiz bir oyuncuymuş aslında. Hani advanced stat'te bakınca tabii saha içindeki izleyince daha farklı etkileri tabii ki vardır da Sprewell biraz overrated kalmış oluyor. Gerçi çok fazla ismi de geçmiyor zaten ama benim aklımda overrated ettiğim bir oyuncuymuş. En azından onu söyleyebilirim.
Çok iyi.
Allen Iverson diyen oldu mu?
Iverson zaten abi.
İşte yaşlandıkça amnezi başlıyordu. Ben bir 10 saniye önce falan söyledim çünkü.
Yani ben de onu diyorum. Sanki Aras söyledi gibi diyorum ama bir emin olayım istedim abi. Onu unutmayalım çünkü buralarda önemli.
Furkan Lenşer sormuş. At Power Nocturnus. Detroit Christian Wood'a mı güveniyor yoksa farklı planları mı var? Umarım farklı planları vardır Detroit'in. Detroit kime güvensin? O da ayrı bir tartışmanın konusu. Herhalde seneye artık iyice bir yeniden yapılanmaya başlayacaklar. Ha, Christian Wood o yeniden yapılanmanın parçası olur mu? Olur. En azından ilk sene muhakkak olur ama bazı takımların sezonu sona erdikten sonra yani rekabetçilikleri ortadan kalktıktan sonra oyuncaklar herhangi bir şey kalmadıktan sonra belli başlı rol oyuncuları yükselmeye başlar. O oyuncuları farklı ortamlarda, rekabetçi ortamlarda bir kez daha değerlendirmek lazım. Christian Wood'a eminim gelecek sezon planlarında tepeye yazıyordur Detroit. Ama hani işte 10 sene içindeki planlarında, 5 sene içindeki planlarında, orta vadeli planlarında öyle bir dertleri yoktur diye umuyorum. Şafak Güloğlu sormuş. Evet, Şafoli 12. Öncelikle selamlar. Umarım iyisinizdir. Canım benim. Umarım sen de iyisindir. Siz Batı'da playoff dışında olup giden takımlardan birini yönetiyor olsaydınız takımınızı gönderir miydiniz? Arda ne diyorsun?
Playoff yapma şansı olmayan takımlardan
Phoenix
mı diyor?
Phoenix mesela. Phoenix olsan gönderir miydin takımını?
Göndermezdim. Hayır. Asla. Ne risk ediyorum abi? Ben bir oyuncularımın ailesini hayat boyu iyileşmeyecek yaralar bırakabilecek bir olay yani sonuçta. Gereksiz risk. Göndermezdim Phoenix olsam. Net olarak göndermezdim.
Katılıyorum. Memphis'in abi böyle iş mi olur? Ben oynamıyorum. Biz boşuna mı buraya kadar oynadık? Doğu'da böyle değil deme hakkı var mı? Ya bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. NBA normal sezonu normal bir şekilde devam etmiş olsa Memphis'in 3.5 mu maç mı ne öndeler şu anda? 3.5 maç önde olmalarına rağmen playoff yapma şansı birazcık düşüktü açıkçası. Çünkü hakikaten öbür takımlara oran, özellikle Pelicans'a oranla korkunç bir fikstürleri vardı. Ha, o korkunç fikstüre zaten başlamışlardı ve fena da gitmiyorlardı. Tabii ki bu maçlar saha içinde oynanıp saha içinde belirleniyor. Eyvallah ama şunu söyleyeyim. Bu 9'uncunun play-in oynaması işi Pelicans'dan, Blazers'dan falan çok şeye yarar. Memphis'e yarar. Dolayısıyla Memphis'in bana soracak olursanız öyle çok hani ben oynamıyorum diyecek bir durumu yok. Geçiyorum. Cevdet Kaygusuz sormuş. Et Kaygusuz Cevdet. Tybull underrated değil midir? Ya şimdi bu underrated'lik işi hani yani ne durumda rate edilmesi Tybull? Mesela işte bu sene şeyde oynamadı işte Sophomore Çaylaklar maçında oynamadı mesela. Ya da işte en iyi ikinci çaylak takımına girebilecek mi mesela? Şimdi giremezse eğer hani underrated oluyor mu hala? Yoksa işte birini atıyorum birinci takıma girerse overrated mi oluyor? Şimdi orayı tam bilmediğim için ama şunu söyleyeyim. Şimdi Tybull hakikaten iyi savunmacı. Gerçekten çok, hele hele yaşına göre çok çok iyi savunmacı. Ama tabii ki işte belli yerlerde fazla aktif, belli yerlerde fazla saldırıdan durması gereken yerde durmadığı oluyor. Bazen çok fazla top izliyor, bazen çok fazla top kovalıyor. Bunlar çok önemli değil. Tybull çok yüksek ihtimal hani öyle bir sakatlık problemi falan olmadığı sürece iyi bir NBA oyuncusu, iyi bir NBA savunmacısı olacak kariyerin geri kalanı boyunca. O izlenimi bıraktı bende en azından. Ama hani hücumda ne yapacak Tybull? Bunun cevabını Tybull bile veremiyor şu anda. Bırak yani Sixers'ın vermesini, Brett Brown'un vermesini. Onun cevabını önce Tybull verecek. Bu tür tek yönlü oyuncuların NBA'de artık niş bir pozisyonu bile kalmadı. Sağda tutamıyorsun çünkü. Hücumda bir oyuncu eksik oynamaya başlarsan karşı takım bütün savunma düzenini ona göre oturtuyor. Ona göre oturtuyor. Hele hele yanında işte Ben Simmons falan da varken, işte Philadelphia'nın hücumdaki sorunları da malumken, Philadelphia için şu anda çok çok değerli bir oyuncu değil Matias Tybull. Matias Tybull'un overrated mi, underrated mi olduğunu, NBA geleceğini belirleyecek olan Matias Tybull'un hücumda kendini nasıl kanıtlayacağı. Fofyan Seguli, Soso et Fek Başkan sormuş. Bu sıkışık fikstürde Kawhi back to back'leri kaldırabilir mi? Bir de bu ağlayarak gülen emoji koymuş. Abicim bak, abi tavsiyesidir. Ne olur şu emojileri falan kullanmayın ya. Ne yazıyor burada? Gülmekten yerlere yatan yazıyor. Öyle bir şey yapmış Twitter bana. Bu ne olur, bunları kullanmayın. Evet Arda, evlenmek istediğin Kawhi Leonard kaldırabiliyor mu? Söyle bakalım.
Çok pislik bir soru oldu ya. Bence sorun çekmez. Gerçi Kawhi'nin üst üste maç oynamak istemediğini, hatta bir Kawhi'deki sakatlığın çok fazla üst üste oynamaktan ya da antrenman yapmaktan eriyen kaslar sakatlığı gibi böyle garip bir rahatsızlığı olduğu konuşuluyor. Yani onun sahada bulunmama nedeni kendini dinlendirmesinden daha çok kariyerini uzatması gibi görülebilir. Yani adamın öyle bir sakatlığı var ki oynadıkça eriyor. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bunu çok iyi bilen birisi varsa lütfen bir sonraki programda açıklasın uzun uzun. Ama böyle bir sakatlığı var, hastalığı var gibi dedikodular dolaşıyor. Dolayısıyla oynamak istemez. Ama fikstür öyle yapılırsa da oynar yani. Neden oynamasın? Geçen sene çok yorulduğunu görmüştük. Ama bu sene yanında Paul George var en azından. Lou Williams var. Daha az yorularak devam edecektir. Bence bu 8 maçta zaten kendini çok yoracağını düşünmüyorum. Playoff'ta da bence zaten her zaman kendini playoff'a ayırdığı için gayet başarılı performans gösterip şampiyonluğu Clippers'a getirecektir diye tahmin ediyorum.
Servet Turan sormuş. Ed Frankenstein. Lige verilen bu aranın LeBron gibi yaşlı oyuncuların playoff'a daha dinç ve dinlenmiş olması avantaj getirir mi? Ya şöyle söyleyeyim. Bir hafta önceki yayında uzun uzun konuştuk. Bu arada size de bilgi vermiş olayım. Saat farkı tarihinde ilk kez Spotify dinlenme sayısı, SoundCloud dinlenme sayısını geçti geçen hafta. Niye bilmiyorum, en ufak fikrim. Geçen hafta konuştuk, oradan hani dinlemek isteyen olursa tekrar dinleyebilir ama bir, yetenek tavanı yüksek oyuncuların, iki, basketbol IQ'su yüksek oyuncuların çok daha iyi gireceğini düşünüyorum ben sezona. Playoff'a kadar da artık yani bütün oyuncular hazır olsun. Profesyonel oyuncular bunlar zaten. Bunun özellikle ikincisinin tam tepesinde LeBron yer alıyor. Dolayısıyla LeBron'un falan, ya zaten o tür elit seviye süperstarların işte yok, Kawhi'nin, Paul George'un, Anthony Davis'in, LeBron James'in, Yannis'in falan zorluk çekeceğini ben zannetmiyorum ama hani genel olarak elbette yani yaşlı takım daha dinç girecek mi diye düşünebilir ama bir yandan da şey diye düşünebilir, ya yaşlı takımlar işte bu kadar işte 2 ay profesyonel top oynamadıktan sonra sakatlanacak mı, böyle bir dertler olacak mı falan gibi sorunlar da ortaya çıkıyor. Bakalım, göreceğiz. Ben dediğim gibi özellikle yetenek tavanı yüksek takımlara yarayacağını düşünüyorum. Mijo et Mirijo 1907 sormuş. Nurkic, Collins ve Hood'un sakatlıktan iyi döndüğünü varsayarsak Portland'ın playoff öncesi ve kalırsa playoff sırasında performansı nasıl olur? Terry Stotts sizce underrated bir koç mu? Terry Stotts için şunu söyleyeyim. Ben yani ilk başlarda çok ısınamamıştım Terry Stotts'a. Böyle sürekli bir değişen, sürekli yeni bir şeyler deneyen, sürekli bir arayış içinde olan NBA'in tam ortasında böyle çok daha işte muhafazakar diyeyim. Çok daha muhafazakar, özellikle savunma sistemleriyle oynat takımını ve pick and roll'dan en fazla kaçınan takımlardan biri o. Biraz Damian Lillard'ın varlığıyla da alakalı. İşte En fazla orta mesafeye giden takımlardan biri ama o da biraz işte şeyin CJ McCollum varlığıyla alakalı falan filan. Ama yani hani totaline bakacak olursak Terry Stotts'ın Portland'ın özellikle son işte 2-3 senedeki savunma gelişimine bakacak olursak Portland'ı seviyesinin üstüne oynattığını söyleyebiliriz. Herif yıllarca zaten hani Rick Carlisle'ın yanında çalıştı. Rick Carlisle'ın yanında çalışıp da belli başları şeyleri kapmamak zor olur. Bunu da geçen hafta konuştuk. Tekrar edeyim. Sadece bu Nurkic'in Collins'in Hood'un dönmesi değil. Nasıl dönecekleri çok büyük muamma. Özellikle Nurkic çok çok uzun süredir top oynamıyor malum. Ama şunu söyleyeyim. Hakikaten Portland'ın yetenek tavanı çok yüksek. Dame'in olduğu, CJ McCollum'un olduğu yerde başka bir şey konuşmak imkansız zaten. Ama onların hem gidecek çok yolu var hem geçmeleri gereken iki tane takım var önlerinde. Bir tane de değil. 8 maçta öyle çok fazla değil. Ama playoff'a girerlerse atıyorum Memphis'den, Pelicans'dan falan çok daha fazla sorun çıkaracaklarına üst sıradaki takımlara inanıyorum ben. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok haklısın. Keşke Whiteside'i takaslasalarmış. Takaslamamışlardı ya nasılsa bir şey yapamayacağız bu sezon diye.
Ya evet. Evet haklısın.
Bitiyor yani, değil mi? Bu bitiyor, takımda hep sene... potansiyel var.
Bu sene kontratı bitiyor değil mi Whiteside'in?
Evet evet bitiyor.
Kubilay Gökkaya et... Kubilay Gökkaya sormuş. Arada en çok kilo olan oyuncu kimdir yok iş dışında? Kubilay Gökkaya geçen haftaki programı dinlememişsin. Buraya soru yazıyorsun. Ne yapayım ya? Ayıp değil mi ya? Yani tanımadığımız biri olsa. Tövbe tövbe ya. Arada en çok kilo olan oyuncu kimdir yok iş dışında? Dedik Embiid dedik. Allah Allah. Anıl et R. Daniel Oliver. 7 sormuş. Selamlar. Normalde bu tarihlerde free agent tartışmaları dönerdik. Doğru. Bu yılki free agent piyasası çok eğlenceli değil ne yazık ki. Doğru. Bu anormal durumlarda bir takımdan büyük bir takas hamlesi bekliyor musunuz? Ben Warriors'dan bekliyorum. Yani o Wiggins'le Cuggins'le yok işte sıçık draft'ın hani bilmem kaçıncı şeyiyle pikiyle falan draft yapmayacak ay takas yapmayacaklarsa şey Curry'yi falan da göndersinler yani. Niye duruyor? Neyle uğraşıyorlar? Var mı sizin takas beklediğiniz takım?
Takas beklediğimiz takım bilmiyorum. Ya bu şeyler ne olacak acaba? DeMar DeRozan ne olacak çok merak ediyorum. Mesela onun kontratı yenilenecek mi? Player option'ı kabul edip kalacak mı? Yoksa kabul etmeyip serbest mi kalacak? Ya da sign and trade mi olacak? Ne olacak DeMar DeRozan?
Yani aslında çok konuşacak şey var yani trade dendiği zaman tabii onun üstüne bir bölüm bile yapsak olur yani. Yapacağız hangi zaten. Oyuncuların okey.
Arda senlik bir soru var bak burada. BMNTS et Burak Mantas sormuş. LeBron güzel bir sezonu geride bırakırken Kawhi tarafından tokatlanıp şampiyonluğu başka bahara kalacak hissi taşıyorum. Sizde bu his var mı? Sizleri seviyorum canım benim. Biz de seni çok seviyoruz. Hele Arda şu anda sana bayılıyor. Evet Arda Karaböcek.
Böyle bu gerçekleşebilir ama bence rüzgarı arkasına almış olan bu Covid arasından önce rüzgarı arkasına almış olan Lakers'tı. Lakers'ın avantajını kaybettiğine dair ya da bu döneme daha hazırlıksız girdiğine dair bir emare görmedik. Aslında tamamen spekülatif bir şekilde şunu söyledik sadece. Paul George'a iyi gelmiştir bu ara. Yorulmuş olan savunmada çok efor sarf eden Kava'ya iyi gelmiş olabilir bu ara. Clippers'ın şansı tekrar eski seviyesine dönmüş olabilir diye bir spekülasyon yaptık. Ama Lakers'ın aynı devam etmesi ve Clippers'ın gene aynı devam etmemesi için hiçbir sebep yok ortada. Dolayısıyla bu belli değil yani henüz. Bence aynı şekilde duruyor. Ve çok büyük şansı var tabii Lakers'ın. %50 gibi bir durum var. Belli olmaz kısaca. Ama ben Kawhi tabii ki 2 sene üst üste farklı takımla şampiyon olsun, 3 Finals MVP'si olsun isterim. Sevdiğim bir oyuncu olduğu için.
Emre et Zigon sormuş. 2 tane neyle? Zigon. Aras abi selamlar. Aa canım aleyküm selam. Özgün ve Arda ile birlikteyiz. Farklı kaydetin sonunda saat farkına hoş geldiniz. Doğu'da baksa sürpriz yapmaya en yakın takım sizce hangisi? Özgün ben mi söyleyeyim sen mi söylersin?
Bu sefer sen söyle. Geçen sefer ben söylemiştim.
Ya ben gerçekten yani şakasız Toronto ve bence açık ara Toronto diye düşünüyorum. Hani öbür takımları karşılarına koyup tabii ki tartmak lazım ama Toronto'nun her şeyden önce bir şeyi var. Konuyla ilgili bilgisi yapmıştı var. Ha tabii ki geçen seneki gibi serinin herhangi bir noktasında böyle rahatlıkla göğüslerini gere gere. Şu anda serinin en iyi oyuncusu bizim takımda abi. Neyden bahsediyorsunuz? Diyecek bir durumları yok. Ama dönem dönem hem Kyle Lowry'nin hem Pascal Siakam'ın o serinin en iyi oyuncusu olabileceğini düşünüyorum. İkincisi, ya biraz kaynıyor o şey sebebiyle, Raptor Sixers serisi sebebiyle. Ben yani mesela şey, bu 3 ay öncesine kadar falan benim aklımda doğu finali gibi kalmış o seri. Halbuki doğu finali işte malum Raptors Bucks'tı yani. Olağanüstü savundular Bucks'ı. Olağanüstü savundular. Ve Bucks'ın geçen, bu sene çok farklı bir seviyeye çıktı Bucks'ın savunması, ama geçen sene de üst düzey olan Bucks savunmasına karşı yapılabilecek en iyi hücumlardan birini yaptılar. Özellikle Brook Lopez'in çok fazla devrilerek, çok fazla çembere devrilerek yaptığı savunmaya karşı hem Marc Gasol'le hem Pascal Siakam'la hem Serge Ibaka'yla çok iyi saldırdılar. Oradan çok fazla oyun ürettiler. Dolayısıyla hani hücumda da öyle çok fazla zorlanacakları bir durum yok. Ben açık ara Raptors diyorum. Özgün, eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok yani, yani koçumuzun da çok iyi olduğunu zaten az önce belirtmiştik diye düşünebilirim. O yüzden başka da ekleyecek bir şeyim yok.
Arda, senin itirazın ya da eklemek istediğin bir takım var mı?
Ben Miami'yi daha iyi diye düşünüyordum mesela. Şimdi difference'ına baktım. Attığı sayı, yediği sayı arasındaki fark bütün sezondaki 3.3'müş. Ben daha iyi düşünüyordum Miami'yi. Oradan yürüyecektim. Ama gene buraya bakınca, bu tabloya da bakınca gene Raptors gözüküyor. Ama Boston Celtics'in de Kyrie Irving'in Yanis'i bana bırakın ben tutacağım.
Abi o olay niye yaşandı ya? Allah aşkına ya. O olay niye yaşandı?
Abi bilmiyorum yani. Takımı batırmak için elinden geleni yaptı Kyrie herhalde. Başka bir açıklaması yok bu durumun. Celtics'in o durumlar dışında, kendi içine patlamadığı durumlar dışında Yanis'i çok iyi tuttuğunu da hatırlatalım. Özellikle ilk maçı çok iyi tuttular Yanis'i. Bir formülleri vardı onların da. Ne kadar uygulayamasalar da bütün maçlarda. İlk maçta uygulamışlardı. Onları da es geçmemek lazım. Celtics'in de bir şansı olabilir. Çünkü Yanis'i durdurmak için bir formülleri vardı. Geçen sene en azından vardı. Bu sene bakalım Yanis ona karşılık verebilecek mi? Farklı bir şey yapabilecek mi? Göreceğiz.
Batuhan İldaş, Batuhan İldaş sormuş. Prime Shem şu an ligde olsaydı aynı etki gösterir miydi? Prime Shem.
Shem Kemp. Shem Kemp'in adıyla soyadının karışımı.
Olabilir. Shem Sharanya'dan bahsediyor olabilir. Shaq mi? Prime Shaq'ten mi bahsediyor diyorum, bahsediyor diye düşünüyorum ama yani M ile Q arasında gerçekten bir maraton koşulacak mesafe var.
Bir de yani A'dan sonra hemen üstündeki Q'ya basmak yerine T'ye kurtarmayı.
Batuhan'cığım canım, çok teşekkür ediyoruz sorun için. Eğer Prime Shaq ise bu soru haftaya tekrar bekliyoruz. Sean Kemp ise tekrar bekliyoruz. Shem Sharanya ise tekrar beklemiyoruz. Sanmıyorum. Sanmıyorum 31 sormuş. Estağfurullah. En çok kim şutuna çalışmıştır tahmini? İnanılmaz iyi bir soru. Özgün Akkol. En çok kim şutuna çalışmıştır NBA'de bu arada?
Valla umarım Siakam çalışmıştır.
Oo. Arda.
Yani ben de Yanis çalışsın istiyorum tabii ki ama çalışmamıştır. Kim çalışmış olabilir? Valla Ben Simmons çalışmıştır diyorum ben de. İddialıyım. Kesin Ben Simmons çalışmıştır.
Abi o çalışıyor da bir işe yaramıyor. Yazık.
Çalıştığına emin miyiz? Neyse.
Ha ya da yani evet. Çok böyle bilmiyorum şey. Da. Yani zaten kazanıyorum abi. Ya onu diyen adama da saygısızlığım var benim ya. NBA'ye gelmiş abi zaten. Herif dünyanın en iyi 100 oyuncusundan biri olmuş yani. Dünyanın parasını da kazanıyor. Sikerim ya diyen adama da saygım var yani.
Valla
genç tarzı hayata bakış.
Gerçekten o kadar haklısın ki ben bazen kendimi sorguluyorum ya, işte ben NBA topçusu olsam acaba böyle hani hayvan gibi saldırır mıydım ya, daha iyi olayım, daha iyi olayım, daha iyi olayım falan diye, yoksa böyle salar mıydım? Gerçekten merak ediyorum bunu. Çünkü yani benim hayatımda hani profesyonel olarak yaptığım bir iş var. Bir de işte amatör olarak burada yaptığımız iş var. Birine hayvan gibi asılıyorum, öbürünü bayağı salıyorum. Dolayısıyla çok ortadayım. Ozymandias et GBB gıfık gıfık gıfık gıfık gıfıp.
Gerçekten öyleymiş bu arada.
Ya, şu an yok, ya birebir söyledim, hiç yani harf ıskalamadım. Maçların seyircisiz sebebiyle nasıl bir tablo bizi bekliyor? Hoş bir cümle olmuş. Maçların seyircisi sebebiyle nasıl bir tablo bizi bekliyor? Parke sesi, diyaloglar, küfürler maçlara farklı bir boyut katar mı, ne düşünüyorsunuz? Yani o maç içinden ne kadar ses geldiğine biraz bağlı ama maç içinden ses gelirse ben mutlu olurum. Ya ben bu soruyu size şöyle soracağım. Geçen onu konuşacaktım, sizi de unuttum. Şimdi ev sahibi takımın herhangi bir avantajı olmayacak ve işte playoff sıralaması ev sahibi takım için önemli, önemli bilmem ne malum ya. Onun için bazı şeyler konuşuluyor. İşte ev sahibi takımın bir oyuncuyu seçip o oyuncunun 7 faul alma şansı olsun. İşte 4 çeyreğin 3'üne o ev sahibi takımın başlama hakkı olsun falan filan gibi. Sizce nasıl olabilir ev sahibi takımı böyle yüceltecek, onlara gerekli iltiması geçecek avantaj ne olabilir? Bir fikriniz var mı Arda?
Ya bu konuda şöyle bir şey de tartışılıyor şimdi. Amerika'da 3. haftasına girdi bu Black Lives Matter protestoları. 2 haftadır millet tıklım tıklım sokaklarda. Yani herkes herkesin üstünde öyle şeyler var ki, drone görüntüleri var ki gerçekten çok kalabalık. Herkes birbirinin üstünde ve vaka sayısında ekstra bir patlama gözlemlenmemiş durumda. Şimdi hatta şey tartışılıyor, işte bazı açılacak sporlar, kolej futbolu gibi, işte tenis gibi, o gibi, bu gibi, acaba taraftarlı mı yapılsa diye konuşuluyor. Dolayısıyla bu sezon başladığında Ağustos'ta ne durumda olacağız? Bu topluluk beraber bulunma işi bu kadar tehlikeli mi söylendiği kadar, yoksa abartılmış mı? Ne olduğunu da tam bilmiyoruz bu arada. Neden bulaşmadığını da tam bilmiyoruz. Bağışıklık mı arttı? Virüsün gücü mü azaldı? Mutasyon geçirip daha az güçlü bir şeye mi evrildi? Onu da bilmiyoruz.
Teorim var o konuda.
Yapıştır teorini. Özgün.
Abi bence virüsün en rahat bulaştığı alan kapalı alanlar. Hatta klimalı alanlar. Yani havası şey yapılan kapalı alanlar. Suni bir şekilde ayarlanan kapalı alanlar. O yüzden açık havada. Yani ve bunu destekleyen bir kısım paperlar falan da var. Sağda solda da gördüm. Açık havada o kadar kolay bulaşmıyor. O yüzden biraz da ben buna bağlıyorum yani bunu. O yüzden yani NBA'yi mesela şey yapmaya kalkarsan bu sefer kapalı salonda olacağı için
bulaşacak.
Sıkıntı olabilir gibi geliyor bana, aynen.
Avantaj olarak da Aras şöyle düşündüm. Ailesine bir tarafın gelsin, bir tarafın ailesi gelmesin eve yolanın. Net böyle olsun yani. Avantaj bence öyle olur.
Abi şöyle yapalım. Bu çok iyi fikir. Home olan, yani ev sahibi olan takımların bütün oyuncuların ailesi gelsin. Deplasman takımından sadece bir oyuncunun ailesi gelsin.
Abi bu arada inanılmaz iyiymiş. Çünkü birbirlerine girecekler.
Evet.
Benim ailemden.
Ya %100 birbirlerine girecekler.
Çok iyi fikirmiş.
%100 yani.
Bu çok iyi fikirmiş. Ya bunu Adam Silver'a tweetleyelim. Çok iyi fikir.
Şey fikri vardı geçen. Bir podcast'te duydum ama hatırlamıyorum. Ama ya yani benim fikrim değil, podcast'te duydum. Şeyin başına salondaki işte o sesleri ayarlayan makinenin başına ev sahibi takımdan iki tane sorumlu oturtulsun ve bütün salon içi müziklerini, seslerini falan o ayarlasın.
Bu da güzel fikir.
Bu arada NBA'de hakikaten taraftarların çok az yerde etkisi var. Mesela Clippers'ın kendi sahasında ne kadar etkisi olacak? Defense, defense diye şey, o megafondan bir anons olacak. Ondan fazlası olmayacak zaten. Bence Clippers'ın kaybedeceği bir şey yok. Senin dediğin gibi olursa Clippers evinde oynuyormuş gibi olur. Hatta belki daha iyi bile olur. Çünkü Lakers'ın taraftarı olmayacak falan. Yani Lakers'la eşleşirlerse.
Akkol, senin aklına var mı bir plan?
Yok vallahi ya. Yani ben bütün bu şeyleri mantıklı buldum. Ya aslında şöyle de bir şey var. Ben bir yerlerde okumuştum vakti zamanında. Ev takımı avantajı dediğin şeyin aslında çok da taraftarla ilgili olmadığına dair.
Salonla daha çok ilgili değil mi?
Aynen.
Parkeyle, çemberle yani, falan daha çok ilgili bence.
Aynen. Ama işte ya o zaman bile, yani o zaman bile adam kendi sahasında oynayamadığı için, hani kendi parkesi, kendi çemberi olmadığı için yine bir avantajı ister yani. Hani yani taraftarla alakalı olmaması bizim şeyimizi çözmüyor o açıdan. Ama yani güzel ya bu fikirler, Ya hiçbir şey verilmemesi bence sıkıntı olur. Bir şeyler verilsin yani. En azından size bir şey verdik derler.
O 7 faul muhabbeti çok gerdi beni ya.
Onu yapamazlar.
Onu, ya. Yok mümkün şey değil yapamazlar. Ya bir de şey var. Şey ne diyorsun?
Sağlar gibi durmuyor.
Pardon canım. Sözünü kesip söylesen.
Estağfurullah. Yok çok avantaj sağlamaz gibi duruyor o 7 faul.
Şeye ne diyorsunuz? Birinci takım rakibini seçsin muhabbetine.
Ya bence o her zaman heyecan katan güzel bir şey ya. O mümkünse her sporda her türlü yapalım ya. Onu daha çok böyle bizim bir işte yapıyorlardı. Çok da böyle hani dünyaya mal olmuş sporlarda çok da yapıldığını görmedim ben. Mümkünse bütün sporlarda her türlü yapılsın o. Bence çok güzel bir şey.
Ya işin kötüsü birinci takım seçecek olsa yani Milwaukee gidip Orlando seçecek, Lakers gidip ya çok yüksek ihtimal acayip bir sürpriz olmazsa 8. gelen takım seçecek zaten yani.
Ama en azından... Ama şey çok güzel olmaz mı abi? Yani o hakkı veriyor olman güzel yani tamam onu seçebilir eyvallah ama onun üstüne konuşulan konuşma bilmem ne bir de yani.
Yok yok güzel olur.
Mesela en azından... Ben Lakers olsam mesela seçmeyecek bile olsam oturup ulan acaba ilk turda Clippers'ı seçmenin bize bir avantajı var mı diye oturup konuşmak.
Vay vay vay vay.
Oğlum tamam ya. Böyle bir aklı bilsin. Ben arkasındayım.
Ben inanılmaz kabardım bu fikreden şu anda.
İnanılmaz iyi fikir. Çok iyi fikirmiş bak. İlk turdan Clippers'ı seçmek çok delikanlı.
Yani... İnşallah. Bir şeyleri değiştirir mi diye oturup düşünürüm yani.
Evet NBA'den devam ediyoruz. Sinan Etrain Tarbek sormuş. Grid çok çok iyi bir Formula 1 podcast'i. Lütfen dinleyin Grid'i. Çarpışan arabalar konuşuluyor. GTA 4'e biraz haksızlık yapılmıyor mu sizce de?
What?
Haklı. Vallahi haklı. Şimdi bu GTA'nın en çok San Andreas'ı beğeniliyor. Ben 4'ü de severim. Benim aralarında bu arada açık ara en çok oynadığım GTA 2'dir onu da söyleyeyim.
Ben de en çok sevdiğim GTA 2'dir diyecektim.
Vallahi mı?
Evet.
Acayip tatlı oyundur ya GTA. Sonra başka bir yere doğru gitti. Fena da olmadı tabii lazım bunlar ama. GTA 4 hani yani böyle San Andreas'la falan karşılaştırıldığında ben San Andreas'ı azıcık tercih ederim ama bu muhabbette GTA 4'ün İsmi bile geçmiyorsa o zaman ayıp edilmiştir ama ismi geçiyorsa da şeyse.
GTA 4'ten GTA Online'a geçti değil mi?
Evet sanırım. Yo 5 de var. 5 de var herhalde.
5 var mı?
5 herhalde var ya. Var. Var mı? Var herhalde.
Ama 5'e haksızlık edilmedi.
5'e yok. 5'e haksızlık edilmiyor ya. Evet NBA'den devam ediyoruz. Koray Gök sormuş. Hocam biraz da gündem. Gönder gelsin. Coğrafya kader midir? Eğer kaderse Kadıköy bu kaderin neresindedir? Şimdi. Arda Karaböcek bu konudan sıkılmış. Ona pas atmayacağım. Ya ben sadece şunu söyleyeceğim. Abi gerçekten uzatmak istemiyorum bu muhabbeti. Çünkü ben yani neydi hanımefendinin ismi? Elif Su. Gaye Su Akyol. Çok affeder. Gaye Su Akyol. Yani dinlemedim şarkısını. Bugün çocuklar konuşuyordu bizim farklı kaydet grubunda. Arma mı? Biri şey diye tanımladı yaptığı müziği. Psikodelik Türk sanat müziği diye tanımladı. Benim de yani hani pek ilgimi çekmedi açıkçası psikodelik Türk sanat müziği. Dolayısıyla hiçbir şarkısını dinlemiştim yoktur. Ne olur hani kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Dolayısıyla hani Su Akyol ne başarmıştır ne başarmamıştır. Coğrafya kaderdir ve bunu aşan bir numaralı isim Gaye Su Akyol mudur Türkiye'de bunu bilmiyorum. Ben sadece şunu söylemek istiyorum isterim. Naçizane bu konuyla ilgili. Şunun farkına vararak yapılmalı. Bence bu tartışma sadece... Kadıköy'de ne bileyim işte hani asla Kadıköy'de doğmuş olmanın ya da Ankara'nın Çankaya ilçesinde doğmuş olmanın ya da işte İzmir'in Alsancak'ında doğmuş olmanın asla bir ekonomik statü yükleme zorunluluğu gibi bir şey olmadığı bilinciyle bunu söylüyorum. Kadıköy'de doğup belli bir statüde belli bir eğitime ulaşabilmiş insanların bizim... Yani ve bu podcast dinleyenlerin çok büyük bir kısmının kendi ana dilinde eğitim alamayan çocuklardan da hayatında gördüğü ilk örgün eğitim Kur'an kursu olan çocuklardan da daha ayrıcalıklı büyüdüğü ön kabulüyle ve bu ayrıcalıkların hepimize mahzar olduğu ön kabulüyle bu tartışma yapılırsa ben sevinirim. Sadece söyleyeceğim şey bu. Yoksa Gaye Su Akyol'un Kadıköy'lü olması onu ona seviye atlatmış mıdır? coğrafya kader midir? Herkes ulusal bir yerlerde takılırken Gaye Su Akyol evrensel olmuştur ve bu coğrafyanın kader olmadığını mı kanıtlamıştır? Ben bunu bilemem. Çünkü dediğim gibi Gaye Su Akyol'un müziğini bilmiyorum. Ne iş yapar bilmiyorum. Çıkan yazıları okumadım. Disneri'deki yazısında o hiçbir konuyla hiçbir alakam yok. Sadece benim tek derdim budur. Bu konu konuşulurken, tartışılırken hani belli yerlerde, belli noktalarda ayrıcalıklı olduğumuz, geçen hafta da konuştuk benzer bir konuyu, belli yerlerden ayrıcalıklı olduğumuz, hepimizin ayrıcalıklı olduğumuz ön kabulüyle bu konu konuşulması gerekir diye düşünüyorum ben naçizane. Özgün, sen bu konuda dertlisin ama bir şey eklemek istemezsen de devam edeceğim.
Yo, yani ben yani coğrafya kaderdirin %100 doğru olduğuna hemfikirizdir diye düşünüyorum. Çünkü coğrafya kaderdir yani. Ve yani Gaye Su bunu yani bunu kırmış mıdır? Bu kırılabilecek bir şey değil. Yani o yüzden şu bunu kırmıştır demek mümkün değil bana sorarsan. Çünkü ne yaparsan yap elinde sonunda senden daha başarılısı, senden daha zengini, senden daha mutlusu, senden daha bilmem nesi var. Yani o yüzden bütün kriterlerde bir numaraya gelemediğin sürece en değilsin yani. O zaman da zaten buraya gelmeni engelleyen şeylerin en başındaki şey de senin yaratıldığın yer, doğduğun anne baba vesaire vesaire. Ya biz bunları biraz daha felsefe podcast'inde konuştuk aslında. Şeyden bahsederken, free will'den bahsederken ya önemli de mevzular, derin de mevzular. Oraya girersek oradan çıkamayız. Yani Gaye Su özelinde de Gaye Su'nun sıkıntısı şu bence, yani çok başarılı bir kadın olduğunu düşünüyorum ve belli şeyleri de üstesinden geldiğini düşünüyorum. Ve şu anda dünya çapında belki de en çok tanınan Türk müzisyen yani. Bunu bir şekilde yani evet abi öyleyim, hadi devam edelim demek yerine ya ben işte bunları başarırken çok büyük zorluklardan geçtim. Beni de işte ne bileyim beni hakir görmeyin, bana bir şey demeyin falan diye Twitter'da biraz hezeyan yapması bana ilginç geliyor. Yani çok da yani aslında meşgul bir kadın. Bir sürü yani şey müzisyen kimliğinin yanı sıra YouTube'a program falan da çekiyor. Yani bir sürü de işi gücü var ve sürekli de uçuyor. Ben biraz hani sağda solda gördüğüm için kendisini biliyorum. Yani oradan oraya konsere uçuyor falan. Ya bütün bunların arasında niye Twitter'da kendisini linç etmeye hazır bir grupla ağız dalaşına girmeye çalışıyor. Orayı çok anlayabilmiş değilim. O yüzden hani keşke biraz da kafasını rahatlatıp isterseniz istemezseniz deyip, ama onu da Twitter'a yazmayıp, çünkü Twitter'a yazınca olmuyor yani. Kendi kendine bunu söyleyip hayatına devam edebilse diyorum.
Abi bu konuyla ilgili sana çok önemli bir sorum var o zaman. Hazır mısın?
Bana mı artık?
Sana. Ya hanımefendinin müziğine aşina olanlar, işte tanıyanlar, bilenler falan kendisinden Gaye Su olarak mı bahsediyor? Yani öyle bir şey mi tanınıyor? Hak mı tanınıyor? Çünkü yani ortamlarda öyle biliniyorsa ben de Gaye Su falan diyeceğim böyle işte.
Abi,
haftaya İbolara, Buraklara falan gidersek Gaye Su Akyol muhabbeti açılırsa ya Gaye Su da abi çok yoğun kadın aslında falan diyeceğim. Yapabilir miyim öyle?
Yazılı ortamlarda GSA büyük harflerle, onu Arda'ya da Twitter'da yazdım. Unutulmaması lazım. Konuşurken de Gaye Su diye. Evet.
Ha tamam yani, çok.
O da bir samimiyet katıyor kesinlikle.
Çok iyi. Sir Lebro Bestich at Red Devlot sormuş. Efendim Manibolu mekansızlar gelmiyor ama gelirse lütfen dinleyin. Maçlar seyircisiz oynandığında sağ kenarında görmeyi en çok özleyeceğiniz selebriti kim olur? Evet Arda Karaböcek söyle bakalım.
Benim yani sağ kenarında görmekten acayip keyif aldığım bir isim yok. İşte Spike Lee dışında. Onu da zaten kovdular, gidemiyor. Bir de ben Drake'i seviyorum ya. Yani adamı sevmiyorum da. Sağ kenarında ona laf sokulduğu zaman, işte morali bozulduğu zaman hemen yüzüne yansıyor ya. Drake'in o yüzüne yansıyan hayal kırıklığı ve yenilgisini görmeyi seviyorum bir de sağ kenarında genelde.
Akol?
Ben de tersten cevap vereyim. Hani Drake'i orada görmeyeceğimize çok seviniyorum diyecektim ama. Ama Arda böyle söyleyince de bir şey oldu. Ulan hakikaten orada olsun saydı ve hani o üzüntüsünü görseydik daha mı iyiydi diye de bir ikirciklendim yani.
Neydi ya şu? Ha ben şey diyeceğim. Yani sizin aklınıza gene pis pis adamlar geldi. Ben açık ara Kendall Jenner diyorum. Hoş bir hanımefendi kendisi. Umarım.
Doğru.
Allah seyidine başlar. Berkay Küçük yine buzdolabını yüklemiş sırtımıza. Okuyalım ama çok seviyorum Berkay'ı. Çok teşekkür ederiz soru için. Başına katılmadığım için okumayacağım. Sonunu okuyorum. Lakers'a Celtics figürlerini bir kenara bırakırsak 70'lerden günümüze bu dalların kökünü oluşturan en büyük basketbol figürü sizin için kim? Aklıma en rahat gelen örnek Phil Jackson ama Steve Kerr dışında günümüzde çok fazla dalı yok. Şunu kastediyor. NBA bir ortak kültürse bu ortak kültürü geçmişten günümüze taşıyan figür kimdir? Ben cevap vereyim. Ben açık ara Steve Kerr olduğunu düşünüyorum. Hatta Steve Kerr'ın bu noktada çok çok özel bir figür olduğunu düşünüyorum. Şu açılardan. Bir, adam Chicago hanedanlığını gördü. Phil Jackson'la çalıştı. İki, oradan gitti. Greg Popovich'le çalıştı. Spurs'da şampiyon oldu. Yani hem şeyi hem Phil Jackson'la hem Popovich'le çalıştı. Üstüne üstlük o iki takımda da şampiyon oldu. Üç, yetmedi. Gitti. NBA tarihinin en inanılmaz hikayesi, en garip takımlarından biri olan Jailblazers'ın da içinde bulunduğu oyuncu olarak. Oradan sonra gitti. Televizyonda çalıştı. Marv Albert'la, Mike Breen'le, Jeff Van Gundy'le, Mark Jackson'la çalıştı. Yetmedi, gitti. Phoenix'te GM'lik yaptı. Phoenix'in Steve Nash dönemlerinde, Amara döneminin sonunda. O takımı da gördü. O da yetmedi, gitti. Bir de işte malum Warriors hanedanlığında çalışıp. Dolayısıyla ben açık ara Steve Kerr olduğunu düşünüyorum. Sadece Phil Jackson olan bağından dolayı değil. Bütün neredeyse şu anda NBA'deki bütün o ağacın dallarının en tepesine kadar gitmiş olmasıyla alakalı bence. Ekleyecek bir şeyiniz var mı buna?
Yok, çok güzel.
Ben şey diyeceğim. Sadece. Ya, bence sadece Phil Jackson ve Popovich'le çalışmış olması bile yeterdi yani bu soruya Steve Kerr demek için.
Evet evet.
Bir de onun üstüne 50 tane şey saydın yani. O yüzden saygılar hocam diyorum yani.
Yok estağfurullah. Ben bunu geçen bir düşünmüştüm de oradan aklıma gelince hemen yapıştırayım dedim.
Yapıştır.
Ha, soru bakıyorum da o yüzden öyle bir yükseldim kaynasın diye. Necip İçer et Kilem Öner sormuş. Sizce Minnesota şehrin şu anki hali mi yoksa Minnesota Timberwolves'un geleceği mi daha kötü?
Vay.
Bu soruya
pan intended falan gibi.
Ya bu soruya böyle yani hani art niyetliymiş gibi yaklaşayım yoksa iyi niyetle mi ele alayım?
Art niyetliymiş gibi yaklaştım.
Minneapolis şehrinin derdi nedir şu anda? Yani şu anki halinin nesi kötü Minneapolis şehrinin?
Şu an sessiz bir şekilde saygıyla kafa sallıyorum ama tabii podcast'te anlaşılmıyor.
Yani George Floyd öldürülmeden önceki halini kastediyorsak o Minneapolis şehrine özgü bir davranış değil. Yani sistematik ırkçılık işini uzun uzun konuştuk. Ona bir daha dönmek istemiyorum. Şu andaki haliyle yani Black Lives Matter protestolarının şehri talan ettiğine, dağıttığına dair bir düşünce varsa ben bu düşünceye katılmıyorum açıkçası. Eğer insanlık daha iyi bir yere gidecekse insanlığın daha iyi bir yere gitmesinin yolu bu tür toplumsal devinimlerden geçiyor. Minneapolis şehri de o toplumsal devinimin başlangıcı oldu. Dolayısıyla ben kötü bir durumda olduğunu düşünmüyorum. Ha yani eğer bu Minneapolis'teki sistematik ırkçılıkla alakalı bir soruysa Minnesota Timberwolves yani yaklaşık 20 senedir böyle, ondan bir şey olmaz. Amerikan şehirlerinin, Amerika'nın, ABD'nin dertleri çok daha büyük. Necip'cim de yani ne olur hani ben şimdiden özür dilemiş olayım soruyu eğer ben art niyetle okuduysam. Ama yani Minneapolis şehrinin şu anda kötü bir durumda olduğunu ben düşünmüyorum. Özen Güner sormuş. Şu anda NBA size satılmış olsaydı Covid-19 sonrası atmosferinde NBA gelirlerini arttırmak için yapacağınız ilk hamle ne olur? Ligin normale döneceğini varsayarsak. Neyse burada okumayı bıraktığınıza göre asıl sorum. Aras Bey'in üzerinde ne var? Şu anda üzerinde simsiyah bir tişört. Altımda da oldukça dar ve kısa bacaklarımı sergileyen bir çok hoş bir şort var. Gerçekten Özen'in görmesini çok isterdim bu şortumu. Ama işte mesafeler engel.
Eskiden giyiliyordu öyle kısa şortlar değil mi? Spor yaparken.
Abi bu şeyden Benim pijamayı kesti hanım. Eskiden pijamaydı bu uzun. Ondan kesti çünkü. Ha, dizimi delindi.
Bayağı ev yapımı.
Tabii dizimi delindi, bir şey oldu. O yüzden bayağı kısa bir şortlu. Ya da belki hanım beni böyle görmek istiyor, bilmiyorum. Evet, bu gerçekten çok önemli. Aa dur lan, şurada fena olmayan bir soru. Abiler, canım, Tivor'lu Captain Price sormuş. Abiler, 76ers CG'de fazla küçümsenmiyorum. Tamam, uyumsuz parçalardan oluşuyorlar ama sakatlıkları atlatmışsalar eğer, diğer takımlara olan fiziksel üstünlükleriyle CG'de doğudan finale çıkan takım olmaları çok yüksek ihtimal değil mi? Arda ne diyorsun?
Ya çok yüksek ihtimal olmasa da bir ihtimal var tabii ki. Ya sonuçta Yanis'i durdurması için Al Horford'u aldılar. Ne kadar işe yarayacak bilmiyoruz. Yetenekleri var. Top kullanabilecek Jimmy Butler gibi bir oyuncuları şu an yok. Ben Simmons şut kullanmadığı için takım sıkışıyor hücumda özellikle. Savunmada beklediğimiz kadar öldürücü değiller. Ama gene de o full kadro oynadığı zaman böyle bir formatta, yani 8 maç üstü playofflarda doğudan finale çıkabilirler. Var öyle bir ihtimal. Hiç yok değil. Hatta oranı iyiyse bahis bile alınır oranına bakıp.
Yani evet, böyle şey atıyorum. 1'e 40 falan veriyorsa denenir Philadelphia. Ben hiç yani Philadelphia'nın şampiyon şansı falan olduğunu düşünmüyorum ama hani yani fiyat performans karşılaştırması yapacaksak oralardaysa Philadelphia denenir bence de. Evet dostlarım, kapatıyoruz. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
Yok estağfurullah.
Benim yok. Bu ekşi sözlüğün son uygulaması hakkında ne düşündünüz? Haberiniz var mı?
Abi.
Vallahi ekşi sözlükle ilgili hiçbir fikrim olsun istemiyorum ya. Yani Türkiye'nin çok komik bir özeti gibi bir yer yani. İnanılmaz faşist, saçma sapan bir yer ekşi sözlük ya.
Yarın, ben çok uzun süredir bakmıyorum. Özgün Akkol'un bu açıklamasından sonra yarın saat farkı başlığına bakacağım.
Bir ara şeydi, birkaç, yani iki haftadır falan hakikaten radyoaktifti. Twitter daha sempatikti falan, yani öyle diyeyim sana. Bakalım, ama şimdi bir şeyler değiştirdiler, bilmiyorum nasıl olacak.
Ha, ne olmuş ki, anlamadım.
Uygulama
ben.
Ne abi?
Ha, uygulama şu. Ya Twitter'da da olan bir uygulama bu. Hatta Instagram'da da var. Bütün sosyal platformlarda da var. Nefret suçlarını raporlayabiliyorsun. Bu geldi. Ekşi sözlükte. Daha önce yokmuş böyle bir şey. Şimdi nefret suçunu raporlayabiliyorsun. Bir de DB'ye girmen için belli bir karma yüzdesinin üstünde olman gerekiyor. Yani trollsen ve troll başlıkları açıp çok fazla eksi oy aldıysan, açtığın başlık gözükmüyor muymuş? DB'ye mi giremiyormuş? Öyle şeyler yapmışlar. Yani troll filtresi oluşturmaya çalışmışlar. Tepki çekmek için başlık açan çok vardı çünkü.
Hani Redditçilik yapıyorlar yani.
Redditçilik yapıyorlar, evet. Ki Reddit bence muazzam bir oluşum yani. Benim en rahat dolaştığım, en keyif aldığım ortamlardan biri. Dolayısıyla ben şahsen rahatsız değilim. Ama tabii çok rahatsız olanlar da var. Sansür diyenler de var.
Ekşi Sözlük kendini paraya çok uzun zaman önce sattı yani. O yüzden şaşırdım böyle bir şey getirmelerine.
Evet, aslında bu çok tepki çekecek bir şey. Bakalım nasıl halledecekler, geri dönecek mi? Çünkü başlıklarını engelle diye bir seçenek vardı mesela. Çalışmıyordu. Yani bazı özellikleri de getiriyorlar, sonra çalıştırtmıyorlar falan.
En azından dene yazıyormuş parantez içinde.
Yani bakalım nasıl
bu
olacak.
Bu podcast'i ne zamandır yapıyoruz?
Bayağı Allah, çok oldu be.
Sanıyorum 7 yani.
7 sene mi?
7 sene diyelim. 7 senedir ilk kez en ufak fikrimin olmadığı konuya denk geldik. O yüzden kapatıyorum. Ben Özgün Akkol. Kanada'da ailemle yaşıyorum. Bugün Aras Bayram ve Arda Karaböcek ile birlikte olduk. Hoşçakalın.
Ben sevmiyorum.